Ayrım 26. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 313. Hükümet temsilcileri Kürdistan Teali Cemiyeti üyelerine Osmanlı Devleti'nden ayırıp bir Kürdistan kurmaya çalışmakla yetkileri olmadığı halde İngilizlerle görüşme yapmakla suçladılar ve yabancı devletlerle görüşme yetkisinin hükümete ait olduğunu söylediler. Cemiyet temsilcileri de Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Doğu Anadolu'yu Ermenilere peşkeş çekmeye kalkıştığını ileri sürdüler. Emin Ali Bedirhan Kürdistan'a Kürt valiler gönderilmesini isteyince Avni Paşa aday önermesini söyledi. Abdülkadir, Diyarbakır ve Elazığ ise daha önce kendi ısrarı üzerine Kürt valilerinin seçildiğini fakat ertesi gün Damat Ferit'in bu kararı iptal etmiş olduğunu söyledi. Abdülkadir, İzmir'in işgalinin ardından 19 Mayıs günü kurulan 2. Damat Ferit Paşa kabinesine alınmamıştı ve şimdi Ferit Paşa'yı eleştiriyordu. Sonuç olarak Kürdistan'a bir Kürt vali ve belli oranda Kürt memurlar atanması kararlaştırıldı. Dokümanson British Foreign Policy 1919-1939. Ancak Anadolu'da İstanbul hükümetinin hükmü pek geçmiyordu artık. Bir İngiliz istihbarat raporuna göre toplantıda gerginlik yaşanmıştı. Abdülkadir Efendi adına konuşan Mevlanzade Rıfat Bey, Wilson prensiplerine göre her topluluğun kendi refahı için çalışmaya hakları bulunduğuna ve Kürtlere özgürlük ve güvenlik sağlayacak tek devletin de İngiltere olduğuna inandıkları için İngilizlerle görüşmeler yaptıklarını söylemişti. Mevlanzade daha da ileri giderek Türkler kendi başlarının çaresine bakamazken Türk hükümetinin nasıl Kürtlere özellik sağlayabileceğini sormuştu. Bu soru üzerine Ahmet Abuk Paşa yerinden fırlayarak hiç kimseye bir karış toprak verilmeyeceğini söylemişti. Şerif Paşa ile Bogos Nubar Paşa arasında Paris'te imzalanan anlaşma veya muhtıra üzerine Seyit Abdülkadir İstanbul'da Fransızca olarak yayımlanan Journal d'Orient gazetesine bir demeç vermiş ve anlaşmayı olumlu karşıladığını belirtmişti. Bu demeç şimşekleri çekmiş ve Abdülkadir Efendi'nin ayan üyeliğinden düşürülmesi gündeme gelmişti. Meclis-i Mebusa'nın gizli oturumunda sorguya çekilen Abdülkadir böyle bir demeç vermediğini söylemiş ve konu o gün için kapatılmıştı. Seyit Abdülkadir uyarılara, tepkilere aldırmadan işgalci İngilizlerle ilişkilerini sürdürdü. İngiliz ajanı Binbaşı Noel'in bazı Kürtçülerle bir olup Sivas Kongresi'ni dağıtma ve Mustafa Kemal Paşa'yı ortadan kaldırma girişiminin geri tepmesinin ve İstanbul'da Damat Ferit Paşa hükümetinin devrilmesinin ardından Abdülkadir Efendi 8 Aralık 1919 günü İngiliz Yüksek Komiseri Müsteşarı Hohler'i ziyaret etti. Çeyrek yüzyıldan beri Kürtlerle uğraşan ve bu alanda uzmanlaşmış olan Hohler bu görüşmeyi şöyle rapor etti. Abdülkadir Hohler görüşmesi hakkında muhtıra. 1. Bu sabah Abdülkadir'i kabul ettim. Şu sırada Kürtlerin pek zor durumda, hatta tehlike içinde olduklarını söyledi. Anlattığına göre Hürriyet ve İtilaf Partisi Ferit Paşa öncülüğünde bugünkü hükümeti, Ali Rıza Paşa hükümetini değiştirmeye ve iktidara gelmeye çalışmaktadır. Kendisine, Abdülkadir'e pek uygun öneriler sunmuştur Kürtlere. Türklerin himayesi altında tam özellik anlamına gelen vaatlerde bulunmuştur. Ancak Ferit Paşa daha önce iktidarda olduğu zaman da aynı şekilde kapsamlı vaatlerde bulunmuş fakat vaatlerini yerine getirmemiştir. Diğer taraftan şimdiki hükümet de Kürtlere Kürt memurlar yönetiminde özellik vaat etmekte fakat aynı zamanda kendisine, Abdülkadir'e ve İstanbul'daki Kürtlere karşı kışkırtıcı hareketlerde ve dostça olmayan davranışlarda bulunmaktadır. Bu arada Mustafa Kemal gitgide daha tehlikeli olmaktadır. Bu adamın Halil Paşa ve Enver Paşa'nın diğer adamları tarafından kışkırtılan Azerbaycanlılarla birlikte ne yapacağı konusunda kendisi, Abdülkadir, büyük endişe içindedir. Kendisinin Hürriyet ve İtilafın tavizlerine karşılık ödeyeceği bedel Kürtleri Mustafa Kemal'in üzerine saldırtmak olacaktır. Bugünkü Ali Rıza hükümeti ise Kürtlerin desteğini kazanmak, Mustafa Kemal'e katlanmak ve onu yatıştırmak istemektedir. Kendisi Abdülkadir izleyeceği yolu müttefiklerle özellikle İngiltere ile tamamen uyumlu olarak belirlemek arzusundadır. Çünkü Kürdistan'ın kaderi öteki müttefiklerin politikasından ziyade Büyük Britanya'nın politikasına sıkı sıkıya bağlıdır ve bizim tam rızamız ve onayımız olmadan hiçbir şey yapmak istememektedir. 2. Abdülkadir pek ilginç ve benim için yepyeni olan bir de bilgi verdi. Kürtlerle Ermenilerin hem burada İstanbul'da hem de Paris'te anlaştıklarını bildirdi ve bana örnekleri ilişkide sunulan belgeleri verdi. Şerif Paşa ile Bogos Nubar Paşa'nın imzaladıkları bu belgenin örneği herhalde Foreign Office'in elindedir ama yine de ilişik olarak takdim edilmektedir. İki ırkın, Kürtler ile Ermenilerin, böylece anlaşmaya varmış olmalarını öğrenmekten pek memnun olduğumu söyledim. Bana yönelttiği soruya gelince bunun pek güç bir soru olduğunu belirttim. Kendilerinin katılmak istedikleri İngiltere hükümetinin politikasının Türkiye'nin iç politikasına karışmamak olduğunu, bu nazik dönemde Türkiye'nin kendi hükümetini seçmekte serbest olması gerektiğini söyledim. Ancak Başkan Wilson'ın prensipleri ışığında herhangi bir milletin tam bağımsızlık istemesini sempatiyle karşılamak gerektiğini ekledim. Kürt halkının dileklerini barış konferansına iletmeye hazır olduğumuzu bildirirken hiçbir taahhütte bulunmadığımıza da dikkatini çektim. Yüksek komiserliğimize ulaşan bilgilere göre Mustafa Kemal hareketinin zayıflamakta olduğunu, bu bakımdan korkulacak bir şey olmadığını söyledim. Abdülkadir, milliyetçi hareketin baharda tekrar güçleneceğini söyledi. Ben de bahara daha 3-4 aylık zaman olduğu, o zamana kadar barış konferansının Türkiye ile ilgili bazı kararlara varmış olabileceği karşılığını verdim. Ekselans, Abdülkadir sözümü kesti. Kürtlerin emellerini gerçekleştirmeyi Türk hükümetinden değil, barış konferansından beklemeleri gerektiğini anlamakla beraber bu arada başka gelişmelerin olabileceğini söyledi. Barış konferansı kendi yöntemine göre kararlarını elbette verecektir ama bu kararları uygulatmak için ne gibi tedbirler alacağını merak ettiğini söyledi. Ve düşmanımız bir karınca bile olsa onun düşman olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve rahat uyumayın diyen bir Arap atasözünü zikretti. Sevr hükümlerini Türklere tam olarak kabul ettirmek için müttefikler yeterli kuvvet bulundurmazlarsa Kürt halkının bağımsızlık emellerini gerçekleştirmekte güçlüklerle karşılaşacağına büyük bir takt ile nazikçe imha etti. 3. Muhalif Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Mustafa Kemal'e karşı kuvvet kullanmayı düşünüp düşünmediğini sordum. Düşünüyormuş. Buna belki gerek kalmayacağını, çünkü daha önce de değindiğim gibi Mustafa Kemal hareketinin zayıflamakta olduğunu söyledim. Majesteleri hükümetinin barış istediğini, barışın yapılıp korunmasının herkesin yararına olacağını belirttim. 4. Kürtlerin İstanbul'da baskı gördüklerini söylemesine karşılık olarak da Majesteleri hükümetinin hiçbir tarafın bir diğer tarafa siyasi baskı yapmasına izin vermeyeceğini açıkladığını, bu açıklamanın geçerli olduğunu, bahsettiği davranışları önlemek için acil durumlarda nüfuzumuzu kullanabileceğimizi söyledim. 5. Şeyh Abdülkadir'in Kürdistan'ın bağımsızlığı ve Türklerden ayrılması konusundaki kararlılığından yine çok etkilendim. Hohler, İngiliz Yüksek Komiserliği, 8 Aralık 1919. Raporun birkaç noktasına değinelim. Seyyid Abdülkadir, damat Ferit Paşa'dan vaatler aldıklarını söylüyordu. Söylediği pek yanlış değildi. 3. Damat Ferit Paşa kabinesi 30 Eylül 1919 günü devrilmiş, 2 Ekim günü Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştu. Ferit Paşa tekrar iktidara gelebilmek için son çareyi Kürtçülere sarılmakta arıyordu. Yeniden sadrazam olursa Güneydoğu Anadolu'nun bazı merkezlerine Kürt eşrafından valiler atamaya söz veriyordu. Böylece hem asayiş korunur hem de Kürtlerin Mustafa Kemal'e katılmaları önlenir diye düşünüyordu. Güneydoğu'ya vali adayları olarak Ferit Paşa'nın aklından geçen isimler arasında Seyyid Abdülkadir, onun yeğeni Şeyh Taha ve çeşitli valiliklerde bulunmuş olan Babanzade Mustafa Zihni Paşa vardı. İngiltere'nin Bağdat temsilcisi Wilson, Babanzade'nin tercih edilmesi gerektiğini bildirmişti. Hohler, Seyyid Abdülkadir'i rahatlatmak için Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ulusal hareketin zayıflamakta olduğunu söylüyordu. Bu iddia o günlerde İngilizlerin bir beklentisiydi. Ali Galip olayından sonra Anadolu'daki ulusal hareketi zayıflatmak ve içeriden çökertmek için Yüksek Komiser de Robeck'in önerisi üzerine Eylül 1919'da başka yollar denenmeye başlamıştı. Padişah 20 Eylül'de hiç alışılmamış bir beyanname yayımlamış, şu anı mühimde millete birlik beraberlik çağrısında bulunmuştu. Mustafa Kemal ile uzlaşma yolları da aranıyordu. Padişahın buyruğu doğrultusunda Abdülkerim Paşa 27 Eylül gecesi Mustafa Kemal Paşa ile makine başında tam 8,5 saat süren bir telgraf görüşmesi yapmıştı. Bu gibi girişimler sonucu Kuvayi Milliyecilerin bölüneceği umuluyordu. Hohler bu umut ve beklentiyle Kürtçü lidere Mustafa Kemal hareketinin zayıflamakta olduğunu söylüyordu. Ama Şeyh Abdülkadir'i inandırabilmiş gibi de görünmüyordu. Yüksek Komiser Sir de Robeck, Hohler'in yukarıdaki raporunu 9 Aralık günü Lord Curzon'a gönderirken kendi görüşünü de ekledi. Kürt bağımsızlığı sorunu Majesteleri hükümetince çok dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Çünkü biz bunu arzu ediyor olsak da olmasak da Kürtler umutlarını öncelikle İngiliz hükümetine bağlamış bulunmaktadırlar dedi. Kürtlerle Ermenilerin anlaşmış olmalarının da birçok güçlüğün çözümlenmesi için büyük değer taşıdığını da ekledi. Seyit Abdülkadir İngilizlerle ilişkilerini sürdürüyordu. Fakat İngilizler kendisinden ancak bir ölçüye kadar yararlanabileceklerini de biliyorlardı. Çünkü parmağını kaldırsa sanki bütün Kürtleri ayaklandırabilecekmiş gibi havalara giren bu yaşlı ve hırslı Kürt şeyhinin hayal aleminde yaşadığını İngilizler çok iyi biliyorlardı. Seyit Abdülkadir kendi aşireti içinde bile birliği sağlayabilmekten uzaktı. Yeğeni Seyit Taha ile kavgalıydı. Seyit Taha, Abdülkadir'in öz kardeşi Şehit Mehmet'in sadık oğluydu. O da amcası Abdülkadir gibi Kürtlere bir baş olma emeli besliyor ve bu uğurda çalışıyordu. Aynı Şemdin Han ailesinden, Şeyh Ubeydullah sülalesinden olan bu iki şeyh birbirlerine rakip hatta hasım idi. İngiltere'nin Irak komiseri Albay Wilson, yeğeni Şeyh Taha ile geçinemediği için Abdülkadir'in ancak batı bölgelerinde yararlı olabileceğini söylüyor ve diğer bölgelerde Bedirhanlardan yararlanmasını öneriyordu. Bedirhanlar, Emin Ali Bedirhan. İngilizler Bedirhan Paşa sülalesiyle de yakın ilişki içindeydiler. Özellikle Mehmet Emin Ali olarak da bilinen Emin Ali Bedirhan ve oğulları ile öteden beri işbirliği yapıyorlardı. Gerek Emin Ali Bedirhan, gerek oğulları Süreyya, Celalet ve Kamuran İngilizlerle hep işbirliği yapmışlar ve hep Kürtçülük içinde olmuşlardı. İngilizlerin Bedirhanlar ile ilişkileri Mondros Mütarekesi ardından daha da yoğunlaştı. Emin Ali Bedirhan 2 Ocak 1919'da Said Molla ve Nemrut Mustafa Paşa ile birlikte İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği siyasi görevlisi Andrew Ryan'ı ziyaret etti. Kürtlere İngiliz mandası altında özellik verilmesini istediler. Yüksek Komiser Amiral Kaltrop bu görüşmeyi Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'a rapor ederken Kürtlerin toprak isteklerinin Ermeni istekleriyle çatıştığını da belirtti. Balfour, Kürt çıkarlarının konferansta ihmal edilmeyeceğine dair Binbaşı Noel tarafından Kürtlere güvence verilmesini istedi. Kaltorp, 10 Haziran 1919 günü Dışişleri Bakan Vekili Curzon'a özetle şunları yazdı. Binbaşı Noel, Kürt şefleriyle anlaşmaya varırsa bundan büyük yararlar sağlanabilir. Seyit Abdülkadir ile Emin Ali Bedirhan şüphe uyandırmamak için Kürt bölgelerine Noel'den ayrı olarak gidecekler. Kürtler henüz Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmadılar ama Noel bunu sağlayacağından emin. Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İstanbul 1970, sayfa 202, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Açıklamalı Kronoloji, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1993, 1. cilt, sayfa 315. Yüksek Komiser Kaltorp, 10 Temmuz 1919 günü Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a şunu terledi. Binbaşı Noel, Mezopotamya'nın dağlık kuzey sınırı boyundaki Kürt şeflerine yardım etmenin her bakımdan büyük yarar sağlayacağı görüşündedir. Bu şefler 1. Toprakları en doğuda bulunan Seyit Abdülkadir 2. Kürdistan'da en tanınmış ve saygın bir aile olan Bedirhanlardır. Bunların her ikisi de feodal sistemin temsilcileridir. 3. Bunlar dışında yerleşik, göçebe olmayan Kürtlerin ileri gelenleri vardır. Bunlar pek güçlü değildir ama Türk bürokrasisinde bir yerlere gelmişlerdir. Kürt şeflerin hep beraber değil de Binbaşı Noel'den ayrı olarak Kürdistan'a gönderilmeleri önerisine ben de katılırım. Bu şefler Mustafa Kemal hareketinin başarısından kaygı duymaktadırlar. Ona karşı bir harekete girişirlerse İngiliz Yüksek Komiserliği'nin buna göz yumup yumamayacağını sormakta, yani buna sessizce onay vermemizi istemektedirler. En önemli sorun Mezopotamya sınırının güvenliğini sağlamaktır. Bu da Kürt bağımsızlığı ya da özerkliği demektir. Kürt şefleri İngiliz koruyuculuğunu arzu ediyorlar. Bu arzuları işten gibi görünüyor. Dokümanson British Foreign Policy 1919-1939 First Series Volume 4 1919 London Her Majesty Stationery Office 1952 Sayfa 678-680, No 451 ve Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, 1919-1938, Cilt 1, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1992, Sayfa 39-41, Numara 15. Süreyya Bedirhan, Emin Ali Bedirhan'ın oğlu, Süreyya Bedir Han'ın 1. Dünya Savaşı içinde Mısır'daki İngiliz askeri istihbaratı merkezinin bir elemanı olduğu ve İngilizlerden casus maaşı aldığı kitaplara geçmiştir. Kendisinin Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında da İngiliz istihbarat örgütündeki görevini sürdürdüğü İngiliz belgelerinden anlaşılmaktadır. Selahi Sonyel, Kurtuluş Savaşı günlüklerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1995, sayfa 136-137. Süreyya Bedirhan, 1908-1909'da Kürdistan gazetesini çıkardı. Bu gazeteyi 1917'de İngiliz kontrolündeki Kahire'deki Aziz Ahmet Takma adıyla yeniden yayımladı. 11 sayı çıkan gazetesinin ilk sayısında "Bugün Kürdistan gazetesini çıkarıyoruz ki beyimiz Bedirhan oğullarının açtığı yolda kurmancıların haklarının alması ve serbestiyetleri için çalışalım" diyordu. Mondros mütarekesinden sonra yine Kahire'de Kürdistan İstiklal Komitesi'ni kurdu ve bunun genel sekreteri oldu. İngiliz istihbaratçıları ondan övgüyle söz etmişlerdir. Süreyya Bedirhan, Kürtçü çalışmalarını emperyalist devletlerin özellikle İngiltere'nin desteğini kazanma esasına göre kurmuştur. İngiliz hayranıdır. Hararetli İngiliz yanlısı olduğu, savaş sırasında İngilizler için çalışmış olduğu, sınırlı bir İngiliz mandasını kabul etmeye hazır bulunduğu ve Kürtlerin nihai bağımsızlığını amaçladığı, İngiliz desteğiyle buna ulaşmayı hedeflediği İngiliz istihbarat raporlarında yer almıştır. Kemal Mazhar Ahmet, İngiliz belgelerinde Kürdistan, 1918-1958, Doz Yayını İstanbul, 1992, sayfa 88 ve Suat Parlar, Türkler ve Kürtler, sayfa 535. Süreyya Bedirhan, kendi kurduğu ve genel sekreterliğini üstlendiği Mısır'daki Kürdistan İstiklal Komitesi adına Ocak 1919'da bir Kürt devletinin kurulması yolunda İngiliz yardımı için İngilizlere başvurdu. Onun Kürt istiklalinden ne anladığı 1919'da İngiliz hükümetine gönderdiği mektupta açıkça görülüyordu. Süreyya Bedirhan, İngiliz hükümetine yazdığı mektupta dedesi Bedirhan Bey tarafından yönetilmiş olan toprakların kendisine iadesini istiyordu. Ulu İdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1969, sayfa 87. Konuşmanın sadeleştirilmiş metni Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması 26, baskı, sayfa 10. Süreyya Bedirhan'ın kardeşleri Celadet Bedirhan ile Kamuran Bedirhan ise İngiliz istihbaratçı minbaşı Noel ile birlikte Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni basıp Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeye kalkıştılar. Yakalanacaklarını anlayınca Suriye'ye kaçtılar. Haber alan Mustafa Kemal 9 Eylül 1919 günü Kongre kürsüsünden bunu açıkladı. "Bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Buraya Galip Bey adında bir vali atanmış. Mr. Noel adlı bir İngiliz binbaşı, Bedirhanilerden Kamurhan, Celadet ve Cemil Bey ile beraber yanlarında 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya'dan gelmiş ve mutasarrıf Bedirhani Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput valisi de sözde bir posta hırsızını izliyormuş bahanesiyle otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Hısnı Mansur'daki müfreze de verilmiştir. Bu İngilizlerin amacının parayla memleketimizde propaganda yapmak ve Kürtlere Kürdistan kurmak sözü vererek aleyhimize ve bize karşı suikast düzenlemeye yönelmek olduğu anlaşılmış, karşı önlemler alınmıştır. Mustafa Kemal'e karşı Kürtçü suikast girişimi Vali Ali Galip olayı. Ali Galip hadisesi, Ali Galip olayı diye tarihe geçmiş olan bu olay, Atatürk'ün de belirttiği gibi bir bakıma Kürtçülerin Mustafa Kemal Paşa'ya karşı hazırladıkları bir suikast olayıdır. Harput valisi Ali Galip ve Malatya mutasarrıfı Halil Rami Beylerin ifadeleriyle olay, Mustafa Kemal Paşa ve yardakçılarının tepelenmesi girişimidir. Mustafa Kemal'e karşı dolayısıyla Sivas Kongresi'ne ve milli mücadeleye karşı bir suikast girişimidir. Mustafa Kemal Paşa ortadan kaldırılırsa milli hareket çökecek, Anadolu parçalanacak ve Anadolu'nun bir bölgesi Kürdistan adıyla İngiliz boyunduruğu altına girecek ve emperyalizmin hizmetinde olacaktır. Hedef budur. Olayın arkasında İngiliz emperyalizmi vardır. Yıl 1919. Atatürk nutukta bu olayı etraflıca anlatırken söze şöyle giriyor. "Şimdi baylar, savaş tarihimizde önemli bir olay olan Ali Galip sorunu üzerinde izin verirseniz biraz geniş bilgi vereyim. Baylar, daha Temmuz 1919 başında Erzurum'da bulunduğum sırada Celadet ve Kamuran Ali Bedirhan adında iki kişinin yabancılarca pek çok para ile İstanbul'dan Kürdistan'a gönderileceği, bunların türlü yalanlar söyleyerek kafaları karıştırmak ve bize karşı halkı kışkırtmakla görevlendirildikleri ve bir iki gün içinde yola çıktıkları ya da çıkacakları haber alındı. Bu haber üzerine bunların sessizce gözetlenmeleri ve tutulmaları gereğini 3 Temmuz'da Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı'na ve ayrıca Kurmay Başkanı olan Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Komutanı'na verdiğim buyrukta söz konusu kişilerin İstanbul'dan yola çıktıklarının bildirildiğini ve alınacak önlemler arasında özellikle Mardin istasyonunda sıkı bir denetleme yapılmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül'de Bedirhan ailesine Celadet ve Kamran ile Diyarbakırlı Cemil Paşaoğlu Ekrem adlarında 3 kişinin yanlarında eskiden Diyarbakır ilinde vaktiyle bize karşı propaganda yapan bir yabancı subayla birlikte silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri ve kendilerini mutasarrıf ile belediye başkanının karşıladıkları 13. kolordunun yazısından anlaşılıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk Söylev 1. Cilt 1919-1920 Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1981 Sayfa 159 Kürtler arasında bir İngiliz ajanı Lawrence'a özenen Yüzbaşı Edward Noel Atatürk'ün Nutuk'ta sözüne ettiği yabancı subay bir İngiliz subayıdır. Bizim yayınlarda yanlışlıkla kimi zaman binbaşı Noel olarak da adı geçer. Kürtler ona Major, binbaşı, Novil yerine Mikar Novil diyorlardı. Aslında rütbesi yüzbaşı, adı Edward Noel'di. Binbaşı rütbesini 21 Aralık 1919'da almıştı. Noel, 1886 yılında doğmuş yetenekli bir subaydı. İlk görevi İngiltere'nin Hindistan ordusuydu. Oradaki başarılarından sonra Nisan 1915'te İran'ın Ahvaz kentine konsolos olarak atandı. Yaklaşık 4 yıl kaldığı bu görevi sırasında bölgeyi ve Kürtleri yakından tanıdı. Kürtçe öğrendi. Mütareke döneminde İngiltere'nin Bağdat komiserliğine istihbarat subayı olarak gönderildi. 12 Mart 1919'da Kürt bölgelerinde inceleme yapmakla görevlendirildi. Güneydoğu Anadolu'da dolaştı. Bu gezisi sırasında Kürt ileri gelenleriyle yaptığı temaslar kuşkuyla karşılandı. 1916-1917 yıllarında İngiliz cağısı Lawrence'ın Mekke Şerifi Hüseyin'i İngiliz altınlarıyla kazanıp Türk askerine karşı nasıl ayaklandırmış olduğu hatırlandı. Noel'in de bir Kürt Lawrence'ı olmaya hazırlandığı kuşkusu doğdu. Lawrence of Arabiya'dan sonra şimdi de bir Noel of Kürdistan mı sahneye çıkıyordu? Noel'in Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptığı kuşkulu gezilerin ardından 13 Haziran 1919 günü Bağdat'taki İngiliz komiseri Albay Wilson, Kürtleri kazanmak için İngiliz himayesinde bir Kürdistan kurulmasını Londra'ya önerdi. Wilson, kurulacak bu yeni devletin ya da özerk bölgenin sınırlarını da çiziyordu. Buna göre Kürdistan, İmadiye dahil fakat Zoho hariç Mardin'in güneyinden 37. enlem boyunca Biricik'e kadar uzanan bir güney sınırıyla Fırat boyunca ve Mamuratül Aziz, Elazığ, Bitlis, Van illerinin kuzey sınırıyla belirlenen bir bölgeyi kapsamalıydı. Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 535. 26. ayrımın sonu, sayfa 324.